Ayrım 9. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 113. Faşistler şimdi bir makineli tüfek getirmişlerdi. 100-200 yarda öteden kestane fişeği gibi tükürüşünü görebilirdiniz. Mermileri üstünüze devamlı ve ayaz bir çatırdamayla geliyordu. Çok geçmeden mevzinin bu tarafındaki birkaç adam yere yatarak ateş edebilsin diye alçak bir siper kurmak için yeterince kum torbası çektik. Adamların arkasında dizlerimin üstüne çökmüştüm. Bir havan mermisi tepemizde vızıldadıktan sonra silahtan arınmış bölgede bir yerlerde patladı. Bu da hayli tehlikeliydi ama onlar bizim menzili bulana kadar epey zaman kaybedeceklerdi. Şimdi o dünya kötüsü kum torbalarıyla güreşi bitirmiştik. Bir yerde fena eğlence değildi hani. Gürültü, karanlık, yaklaşan alevler, alevlere ateş açan adamlarımız. Azıcık düşünecek kadar bile zaman bulunuyordu. Acaba korkuyor muydum diye merak ettiğimi ve korkmadığıma karar verdiğimi hatırlıyorum. Dışarıda muhtemelen daha az tehlikedeyken korkudan neredeyse hasta olmuştum. Aniden bir bağırış faşistlerin yeniden bastırdığı haberini verdi. Bu kez kuşkuya hiç yer yoktu çünkü tüfek alevleri çok yakındaydı. Topu topu 20 yarda ötede bir alev gördüm. Besbelli irtibat siperinden yol bulup geliyorlardı. Uzaklık 20 yarda olunca bomba atacak kadar yakına gelmiş olacaklardı. 8-9 kişi bir araya toplanmıştık ve bir tek doğru düzgün atılmış bomba topumuzu parça parça edebilirdi. Yüzündeki küçük bir yaradan boylu boyunca kan akan Bob Simil dizlerinin üstünde kalkarak bir bomba fırlattı. Patlamayı beklerken hepimiz siper aldık. Bombanın fitili havada uçarken kırmızı kırmızı fıs diye ateş aldı. Ama bomba patlamadı. Bu bombaların en azından dörtte biri işe yaramazdı. Elimde faşist bombalarından başka bir şey kalmamıştı ve bunların nasıl işlediğini iyice bilemiyordum. Ötekilere fazla bombanız var mı diye bağırdım. Douglas Moyle cebini yokladı ve elden ele geçirerek bana bir bomba yolladı. Bombayı fırlatıp kendimi yüzüstü yere attım. Hani şu insana senede bir kere rastlayan talih vardır ya, onun sayesinde bombayı tam tamına tüfeğin ateşlendiği yere düşürmeyi becerdim. Bir infilak gümbürtüsü ve hemen sonra şeytani çığlıklar ve iniltiler duyuldu. Birini yakalamıştık. Öldü mü ölmedi mi bilmiyorum ama hiç kuşkusuz çok kötü yaralanmıştı. Zavallı adam. Zavallı. Çığlığını duyunca belirsiz bir hüzün duydum. Fakat aynı anda tüfeğin daha önce ateş aldığı yerde ayakta duran bir şekil gördüm. Tüfeğimi doğrulttum ve ateş ettim. Başka bir çığlık daha. Ama sanırım hala bombanın etkisi devam ediyordu. Daha başka bir sürü bomba atılmıştı. Sonrasında gördüğümüz tüfek alevleri 100 yarda hatta daha da ötedeydi. Yani sonunda geçici bir süre için onları geri püskürtmüştük. Herkes lanet okumaya ve neden destek kuvvetleri göndermediler diye söylenmeye başladı. Bir hafif makineli tüfekle ya da temiz tüfekli 20 adamla burasını bir tabura karşı tutabilirdik. Bu sırada Benjamin'in muavini ve emir vermek için geriye gönderilmiş olan Paddy Donovan cephe duvarından atladı. "Merhaba, haydi çıkın buradan. Herkes hemen geri çekilsin." "Ne? Geri çekilin, çıkın buradan. Neden?" "Emir böyle. Kendi hattımıza koşar adım geri çekilin." Millet cephe duvarının ön tarafına tırmanmaya başlamıştı bile. Birkaçı ağır bir cephane sandığıyla boğuşuyordu. Birden belleğim mevzinin öte tarafında koruma duvarına yaslı bıraktığım teleskoba uçtu gitti. Fakat bu sırada önceden aldıkları bir takım esrarlı emirlere göre hareket ettiklerini sandığım 4 baskın birliğinin irtibat siperinden yukarı doğru koşmaya başladıklarını gördüm. Bu yol öteki faşist mevzine, eğer oraya varırlarsa tabii kuşkusuz ölüme gidiyordu. Karanlığın içinde kaybolmak üzereydiler. İspanyolca geri çekilmek nasıl denilir diye düşünürken arkalarından koştum. En sonunda "Atras, Atras, geri!" diye bağırdım. Herhalde düşündüğüm anlama geliyordu. İspanyol alan dediğimi anladı. Öbürlerini de geri getirdi. Paddy koruma duvarında bekliyordu. "Haydi, çabuk olun. Ama teleskop, boş ver teleskobu. Benjamin dışarıda bekliyor." Duvarın dışına çıktık. Pedi geçebilmem için teli yana çekti. Faşist koruma duvarının barınağından uzaklaşır uzaklaşmaz her yönden geliyormuş gibi görünen şeytani bir ateş altında kaldık. Kuşkusuz bunun bir kısmı bütün cephe boyunca herkes ateş ettiği için bizimkilerden geliyordu. Hangi yana dönsek yeni bir mermi akını tozumuzu alıp geçiyordu. Koyun sürüsü gibi karanlıkta bir o yene bir bu yene sürükleniyorduk. Üstüne üstlük ele geçirilen bir cephane sandığıyla, hani şu 1750 atımlık 112 librelik kutulardan biri, bir bomba kutusu ve birçok faşist tüfeğini de sürüklemek hiç kolay olmuyordu. Birkaç dakika içinde bir koruyucu duvar ile öteki arasındaki uzaklık 200 yardadan az olmasına ve de çoğumuzun araziyi tanımasına rağmen yolumuzu kaybetmiştik. Her iki yandan yağan mermiler dışında başka bir şey düşünemez halde kendimizi çamurlu tarlada yılan gibi sürünür bulduk. Bize yol gösterecek ay ışığı da yoktu ama gökyüzü azıcık aydınlıktı. Bizim hatlarımız Huesca'nın doğusunda uzanıyordu. Şafağın ilk ışıkları bize nerenin doğu, nerenin batı olduğunu gösterinceye kadar olduğumuz yerde kalmak istedim. Ama ötekiler buna karşı çıktı. Birçok kereler yönümüzü değiştirerek ve cephane sandığını sırayla yedekte çekerek daha ilerilere doğru süründük. En sonunda koruyucu duvarın karanlıkta önümüzde hayal meyal seçilen alçak çizgisini gördük. Bizimki de olabilirdi, faşistlerinki de. Kimsenin ne yöne gittiğimiz konusunda en ufak bir fikri yoktu. Benjamin göbeğinin üstünde, otların arasından koruyucu duvara 20 yarda kadar kalana kadar süründü ve parolayı denedi. POUM diye bir haykırış cevap verdi. Ayağa fırladık. Koruyucu duvarın yolunu bulduk. Bir kere daha sulama hendeğine daldık. Şap ve artık emniyetteydik. Kop koruyucu duvarın içinde birkaç İspanyol ile bizi bekliyordu. Doktor ve sedyeciler gitmişti. Kayıp olan George ile Hiddleston adında bir adamımız hariç bütün yaralılar götürülmüşe benziyordu. Kop bir aşağı bir yukarı adımlıyor, çok solgun görünüyordu. Alçak koruyucu duvarın üstünde uçuşan ve başının çok yakınında çatırdayan mermilere hiç aldırış ettiği yoktu. Çoğumuz sığınmak için koruyucu duvarın gerisinde çömelmiş oturuyorduk. Cobb mırıldanıyordu. George, Cagno, George. Sonra işi İngilizceye döküyor. George gittiyse felaket. Korkunç bir şey bu, korkunç. George onun yakın arkadaşı ve en iyi subaylarından biriydi. Aniden bize dönerek kaybolanları aramak için 5 gönüllü istedi. 2 İngiliz, 3 İspanyol. 3 İspanyol'la birlikte Moyle ve ben talip olduk. Biz dışarı çıkarken İspanyollar ortalık tehlikeli olacak kadar aydınlanıyor diye mırıldanıyorlardı. Doğruydu bu. Gökyüzü bulanık maviydi. Faşist mevziğinden gelen heyecanlı seslerin muazzam gürültüsü duyuluyordu. Apaçık ortada olan şey şu ki, bulundukları yeri eskisinden daha büyük bir güçle yeniden ele geçirmişlerdi. Koruyucu duvardan 67 yarda ötedeydik. Mutlaka bizi görmüş ya da duymuş olacaklar ki üstümüze yoğun bir ateş açtılar. Hepimiz yüzü koyun yere kapandık. Bir koruyucu duvar üzerinden bir bomba fırlattı. Paniğe kapıldığının açık bir işareti. Faşistlerin sesinin daha yakından geldiğini duyduğumuz ya da duyduğumuzu sandığımızda düpedüz hayal gücü olduğuna hiç kuşkum yok ama zamanında gerçek görünüyordu. İlerlemek için fırsat kollayarak otların üstünde yatıyorduk. Koruyucu duvarı bırakmış üstümüze geliyorlardı. Moyla koşun diye bağırıp ayağa fırladım. Ve Tanrı için nasıl da koştum. Gecenin daha önceki saatlerinde insan tepeden tırnağa kadar sırılsıklamken ve de tüfek ve fişekler ağırlık yaparken nasıl koşar diye düşünmüştüm. Şimdi arkadan kovalayan silahlı 50 ya da 100 adamı düşününce her ahval ve şerait altında nasıl her zaman koşulduğunu iyice öğrenmiş oluyordum. Fakat ben hızlı koşabildiysem başkaları benden de hızlı koşuyordu. Olsa olsa bir gök taşı sağanağına denk olabilecek gibi bir şeyler hızla beni geçip gitti. Önde gidenler 3 İspanyoldu. Hiç duraksamadan bizim koruyucu duvara geldiler. Ben de onlara yetişebildim. Gerçek şu ki sinirlerimiz laçko olmuştu. Her neyse, yarı aydınlık ışıkta 5 kişi görülebilir ama tek kişinin görünmeyeceğini biliyordum. Böylece gerisin geriye döndüm. Tel örgüye kadar gelmeyi becerdim ve elimden geldiğince iyi bir biçimde araziyi araştırdım. Göbeğimin üstünde yatmak zorunda kaldığım için bu işi çok da iyi yapamadım. George ve Middlestone'dan hiçbir iz yoktu. Emekleyerek geri döndüm. Sonra öğrendik ki George ve Middlestone daha önceden sargı yerine götürülmüşlerdi. George omuzundan hafif yaralanmıştı. Middlestone ise korkunç bir yara almıştı. Bir kurşun kemiğini birçok yerden kırarak sol kolunda ta tepeye kadar tırmanmıştı. Toprağın üstünde savunmasız yatarken bombanın biri yanında patlamış ve vücudunun çeşitli kısımlarını hallaç pamuğu gibi atmıştı. Sevinerek söyleyeyim, sonradan iyileşti. Aradan zaman geçince bana yolun bir kısmını sırt üstü giderek kat ettiğini, sonra da yaralı bir İspanyola abanarak birbirlerine destek ola ola koruyucu duvara geldiklerini anlattı. Artık ortalık aydınlanıyordu. Birkaç millik çevrede hat boyunca düzensiz ve anlamsız ateş sesi fırtınadan sonra hala devam eden yağmur gibi gürüldüyordu. Her şeyin çaresiz ve perişan görünüşünü hatırlıyorum. Çamur batakları, üzerinden sular damlayan salkım söğütler, siperlerin dibindeki kirli sarı su ve insanların tıraşsız, çamur ve dumanla gözlerine kadar kapkara kesilmiş haşat suratları. Sığınağa döndüğümde burayı paylaştığım üç arkadaş derin bir uykuya dalmış bulunuyordu. Üzerlerinde bütün teçhizatlarıyla çamurlu tüfeklerine sımsıkı sarılmış bir halde kendilerini yere atıvermişlerdi. Sığınağın içi de dışı gibi sırılsıklandı. Uzun süren araştırmalardan sonra ufak bir ateş yakmaya yetecek kadar kuru odun parçaları toplamayı becerdim. Sonra ne zamandır bir yerimde sakladığım puroyu içtim. Şaşılacak şey, bütün gece boyunca üstümde olduğu halde kırılmamıştı. Sonradan öğrendik ki harekat başarılı olmuş. Bu gibi harekatlarda başarı her ne demek oluyorsa. Zaten baskının amacı faşist birlikleri, anarşistlerin yeniden saldırıya geçtikleri Huesca'nın öteki tarafından bu yana kaydırmaktan başka bir şey değildi. Faşistlerin karşı saldırıya 100 ya da 200 adam sürdüklerine hükmetmiştim. Ama bir asker kaçağı bize 600 olduğunu söyledi. Yalan söylediğini sanıyorum. Asker kaçakları besbelli nedenlerden ötürü karşı tarafa yaranmaya çalışırlar. Sahra dürbününe yazık olmuştu. Bu güzel ganimeti aşıramadığımızı düşünmek şimdi bile beni kederlendiriyor. 8. Gün geçtikçe hava ısınıyor, geceler bile hayli ılınıyordu. Bizim koruyucu duvarın önündeki kurşunlarla delik deşik olmuş ağaçta çitlenbikler biçimleniyordu. Irmakta yıkanmak bir işkence olmaktan çıkıp neredeyse bir zevk olmuştu. Torre Fabian çevresindeki gülle oyuklarında koca koca yabani pembe güller açmıştı. Cephe hattının gerisinde kulaklarına yabani güller takmış köylülere rastlıyordunuz. Akşamları yeşil ağlarla bıldırcın avlamaya dışarı çıkıyorlardı. Ağı otların üstüne yayar, sonra yere yatıp dişi bıldırcın gibi ses çıkarırdınız. Bu sesi duyacak kadar yakında olan her erkek bıldırcın koşarak üstünüze doğru gelirdi. Ağın altına girince ürkütmek için taş atardınız. Bıldırcın havaya sıçrar, ağ dolaşırdı. Anlaşılan yalnızca erkek bıldırcınlar yakalanıyordu. Bu da bana büyük bir haksızlıkmış gibi geldi. Şimdi artık cephe hattında bize komşu bir Endülüslü taburu vardı. Bu cepheye nasıl geldiklerini kesin olarak bilmiyorum. O sıra yapılan açıklamaya göre Malaga'dan öylesine hızlı kaçmışlardı ki Valencia'da durmayı unutmuşlardı. Kuşkusuz bu söylenti Endülüslere yarı vahşi bir ırk diye yukarıdan bakmayı adet edinmiş Katalanlardan çıkıyordu. Gerçekten Endülüslüler çok cahildiler. Aralarında pek azı okuma biliyordu. Dahası İspanya'da herkesin mutlaka bildiği şeyden bile haberleri olmadığı görülüyordu. Kendilerinin hangi partiden olduklarını bilmiyorlardı. Anarşist olduklarını sanıyorlardı ama çok emin değildiler. Belki de komünisttiler. Çarpık çurpuk köylü adamlardı. Güneyin yırtıcı güneşi yüzünden koyu koyu lekelenmiş yüzleriyle ya çobanlık yapıyorlar ya da zeytinliklerde işçi olarak çalışıyorlardı. Kurutulmuş İspanyol tütününden sigara sarmakta olağanüstü bir beceriye sahip olduklarından bize çok yararlı oluyorlardı. Sigara dağıtımı sona ermişti ama arada sırada Montfleurit'te görünüşü ve dokusu kırpılmış şamana benzeyen en ucuzundan tütün paketleri satın alma olanağı vardı. Tadı çok kötü değildi ama o kadar kuruydu ki sigarayı sarmayı başardığınızda hemencecik dökülüyor ve geriye boş bir kağıt silindir bırakıyordu. Endülüslülerin sigara sarışları hayranlık uyandırıcıydı. Sigaraların uçlarını içlerine tıkmak için özel bir teknikleri vardı. İki İngiliz güneş çarpmasından serilmiş yatıyordu. Bu zamana ilişkin anılarım şunlar. Öğle güneşinin sıcağı, yarı çıplak bir halde, zaten güneşten derisi soyulmuş omuzlarımızın iflamı kesen kum torbalarıyla uğraşmak, tam anlamıyla lime lime olmuş kıyafetlerimizin sefilliği, tayınımızı getiren ve tüfek sesini aldırmayan, fakat şarapnel havada patlayınca korkup kaçan katırla boğuşmalar, yeni yeni faaliyete geçen sivrisinekler ve herkesin başına bela olan deri kemerlerle fişek torbalarını bile kemiren fareler. Arada sırada bir gizli nişancının kurşunuyla verilen kayıp, tek tük topçu ateşi ve Huesca'ya yapılan hava baskınlarından başka bir şey olmuyordu. Ağaçlar şimdi baştan ayağa yapraklarla dolmuştu. Nişancıların yuvalarını cephe kenarındaki kavak ağaçlarının ardına kurduk. Huesca'nın öte yanındaki saldırılar yavaş yavaş azalıyordu. Anarşistler ağır kayıplar vermişler ve Jaca yolunu kesmeyi başaramamışlardı. Her iki yandan da yeterince yanaşıp Jaca yolunu devamlı makineli tüfek ateşi altına alarak gidiş gelişi imkansız kılmayı becermişlerdi. Fakat aradaki uzaklık 1 kilometreyi buluyordu ve faşistler içinden belli sayıda kamyonun gidip geleceği bir çeşit uzun siper gibi bir yol kurmuşlardı. Karşı tarafın asker kaçakları Huesca'da bir sürü cephane ve çok az yiyecek olduğunu rapor etmişlerdi. Fakat anlaşılan şehir düşmeyecekti. Elimizdeki doğru dürüst silahlandırılmamış 15 bin adamla bu şehri almak muhtemelen imkansızdı. Sonradan Haziran'da hükümet Madrid cephesinden birlikler gönderdi ve Huesca'ya muazzam miktarda uçakla birlikte 30 bin asker yığıldı. Ama şehir hala düşmüyordu. İzne çıktığımda 115 gündür cephedeydim. Bu dönem o zaman bana tüm hayatımın en boş yere geçen kısmı gibi görünmüştü. Faşizme karşı savaşmak için milise girmiştim. Henüz hemen hiç çarpışmadığım gibi aldığı tayının karşılığında soğuk ve uykusuzluktan çekmediği kalmayan bir çeşit pasif nesne olarak yaşamaktan başka bir şey yapmamıştım. Belki de böylesi çoğu savaşlarda pek çok askerin kaderidir. Fakat şimdi bu döneme şöyle bir uzaktan bakıyorum da tümüne birden pişman olamıyorum. Gerçekten İspanyol hükümetine daha etkili bir biçimde hizmet edebilmiş olmayı isterdim. Ama kişisel açıdan, benim kendi gelişimim açısından bakıldığında şu cephede geçirdiğim 3-4 ay düşündüğümden daha az beyhude geçmişti. Bu aylar yaşamımda daha önce olmuş ve belki daha sonra olacak her şeyden çok farklı bir ara dönemi oldu. Bana başka bir yolla öğrenemeyeceğim şeyler öğretti. Can alıcı nokta şu ki, bütün bu zaman içinde kabaca ama çok yanlış olmayan bir biçimde devrimci diye tanımlanabilecek insanlar arasında izole olmuştum. Çünkü cephede insan her zaman dış dünyadan koparılır. Barcelona'da dahi ne olup bittiğine dair yalnızca bulanık bir fikrimiz olurdu. Aragon cephesinde 1937 Haziran'ına kadar temelden bir değişiklik geçirmeden kalan milis sisteminin bir sonucuydu bu. Her biri aşağı yukarı aynı siyasi fikirlere sahip insanların oluşturduğu sendikalara dayanan işçi milisleri, ülkedeki en devrimci duyguları bir araya topluyordu. Batı Avrupa'daki rakiplerine oranla siyasi bilincin ve kapitalizme dair inançsızlığın daha olağan olduğu yegane topluluğa aşağı yukarı bir rastlantı sonucu düşmüştüm. Aragon'da insan hepsi aynı düzeyde yaşayan ve birbiriyle eşit ilişkiler kuran, tümü değilse bile çoğu işçi kökenli on binlerce kişi arasındaydı. Kuramsal planda bu eşitlik mutlaktı ve uygulamada dahi bundan çok uzaklaşılmıyordu. Bir anlamda sosyalizmin gelecekteki mutluluğu şimdiden tadılıyordu demek doğru olur. Böyle söylemekle hüküm süren manevi havanın sosyalist bir hava olduğunu anlatmak istiyorum. Uygar yaşamın birçok normal etkenleri, züppelik, para peşinde koşmak, patrondan korkmak ve bunun gibi tamamen sona ermişti. Toplumun olağan sınıf ayrımı İngiltere'nin para kokan havasıyla karşılaştırıldığında neredeyse düşünülemeyecek bir dereceye inmişti. Bizden ve köylülerden başka kimse yoktu ve kimse kimsenin efendisi değildi. Kuşkusuz böyle bir durum devam edemezdi. Bu tüm yeryüzünde oynanmakta olan bir oyunun içinde geçici ve yerel bir aşamaydı. Fakat onu yaşayan bir kimse üzerinde etkisini bırakmaya yetecek kadar uzun sürdü yine de. Her neyse, insan zamanında ne kadar sövüp saysa da garip ve değerli bir şeylere dokunmuş, olduğu sonradan kafasına dank ediyordu. Umudun uyuşukluk ya da her şeyde kötülük görmekten daha normal sayıldığı, Yoldaş sözünün çoğu ülkelerde olduğu gibi zıpırlık için değil, gerçekten yoldaşlık anlamında kullanıldığı bir toplulukta bulunulmuştu. Sahiden eşitlik havası teneffüs edilmişti. Şu sıralar sosyalizmin eşitlik ile uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığını söylemenin moda haline geldiğini pekala biliyorum. Dünyanın her ülkesinde kocaman bir kiralık kalemler ve besili küçük profesörler güruhu, sosyalizmin mal edinme dürtüsüne hiç dokunulmamış, planlı bir devlet kapitalizminden başka bir şey olmadığını harıl harıl kanıtlamakla uğraşıyor. Neyse ki bundan çok farklı bir başka sosyalizm görüşü de yaşıyor. Sıradan insanı sosyalizme çeken ve hayatını bu yolda tehlikeye atmaya hazır kılan sosyalizmin mistiği eşitlik fikridir. Halkın büyük çoğunluğu için sosyalizm sınıfsız bir toplum demektir. Eğer bu değilse başka hiçbir anlamı yoktur. Bir bakımdan milis gücünde geçirdiğim birkaç ay benim için çok değerliydi. Çünkü varlıklarını devam ettirdikleri sürece İspanyol milisleri sınıfsız toplumun bir çeşit küçültülmüş örneğiydiler. Hiç kimsenin ne yapıp edip zengin olmaya çalışmadığı, her şeyin kıt olmasına rağmen hiçbir ayrıcalığın ve ayak yalayıcılığının bulunmadığı bu toplulukta belki de insan, sosyalizmin başlangıç evrelerinin nasıl şeyler olacağına dair kabataslak bir ön fikir ediniyordu. Her şey bir yana, bu deneyim beni hayal kırıklığına uğratacak yerde çok derinden etkilemişti. Üstümdeki etkisi, sosyalizmin şimdiye kadar olduğundan çok daha elle tutulabilir bir biçimde kurulduğunu görmeyi istemek oldu. Belki de bu duygum kısmen İspanyollar arasında olmak şansından ileri geliyordu. Onların yaratılıştan gelen dürüstlükleri ve her zamanki anarşist eğilimleri, eğer fırsatını bulurlarsa sosyalizmin başlangıç devrelerine bile dayanılabilir bir dönem yapacaktı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 124.